Ayrım 3, sayfa 21. 1. Her günün sabahında o günü çıkaramayacak olduğunu bilerek yaşa ve her gece o gecenin sabahına çıkmayacak olduğunu bil. Karman çorman dizilmiş uyluk ve kamal kemiklerinin üzerinde bir dizi kafatası gözlerini dikmiş ona bakıyordu. Doktor Mauro Isles, Temmuz ayında olmalarına rağmen ve 20 metre yukarıda Paris sokaklarında pırıl pırıl bir güneşin parladığını bildiği halde yerden tavana kadar insan kalıntılarıyla kaplı, loş koridorda yürürken bir anda ürpermişti. Aslında ölüm oldukça tanıdıktı ona. Hatta ölümle arasında samimi bir ilişki olduğu bile söylenebilirdi. Otopsi masasında sayısız kere yüzleşmişti onunla. Ama şimdi bu serginin boyutları ve ışıklar şehrinin altındaki bu tüneller ağında depolanmış kemiklerin muazzam miktarı karşısında afallamış, şaşkına dönüşmüştü. 1 kilometrelik turun sonunda yeraltı mezarlarının sadece küçük bir kısmını gezmişlerdi. Turistlerin giremediği yerlerde daha onlarca tünel ve tüneller uzanıyordu. Burada bir zamanlar güneşi üzerinde hisseden, acıkan, susayan, seven ve sevilen, göğüslerinde kalplerinin attığı, ciğerlerine havanın dolup boşaldığını hisseden 60 milyon Parislinin kalıntıları bulunuyordu. Günün birinde kemiklerinin huzur içinde yattıkları mezarlarına kaldırılıp şehrin altındaki bu korkunç yere getirileceğini asla tahmin etmezlerdi herhalde. Günün birinde böyle sergilenileceklerini ve turist gürültüleri tarafından hayret içerisinde izleneceklerini bilemezlerdi. Bu kemikler 75 yıl kadar önce Paris'te tıklım tıklım dolu mezarlıklarda ardı arkası kesilmeyen ölü akınlarına yer açılabilmek için yerlerinden çıkartılıp şehrin altlarında uzanan bu kireç taşlarından devasa maden peteğinde taşınmışlardı. Bu transferi üstlenen işçiler kemikleri gelişigüzel yığmışlardı ama. Tüyler ürpertici görevlerini büyük bir beceriyle icra etmişlerdi. Kemikleri itinayla, tuhaf dizaynlarıyla istiflemişlerdi. Müşkülpesent duvar işçileri gibi katman katman kemiklerin ve kafatasların uzandığı dev duvarlar inşa etmişlerdi. Çürümeyi sanatsal bir ifadeye dönüştürmüşlerdi. Ve üzerinde insanın tüylerini diken diken eden bu tünellerden geçen herkese ölümün kimseyi kayırmadığını hatırlatan sözler kazılı mezar taşları asmışlardı her yere. Bu mezar taşlarından biri Mora'nın dikkatini çekmişti. Üzerinde ne yazdığını okuyabilmek için turist akınının içinden sıyrılıp bir an için durdu. Lisede öğrendiği Fransızcasıyla yazılanları okumaya çalışırken loş koridorda çınlayan abartılı çocuk kahkahaları kulağına çalındı. Bir adam Teksaslı aksanıyla karısına bir şeyler fısıldıyordu o sıra. Buna inanabiliyor musun Sherry? Lanet olsun. Bu yer tüylerimi diken diken etti resmen. Teksaslı çift yollarına devam ettiler ve sesleri duyulmaz oldu sonunda. Maura bir süreliğine yüzyıllarının tozunu ciğerlerine çekerek odada yalnız kalmıştı. Tünelin loş ışığında bir dizi kafatası üzerinde küf tutmuş yeşile dönük bir tabakayla kaplanmıştı. Kafataslarından birinin alın kemiği tek bir kurşunla delinmişti. Sanki üçüncü bir göz çukuru açılmıştı üzerinde. Senin nasıl öldüğünü biliyorum dedi içinden. Tünelin serinliği iliklerine işlemişti. Ama Maura yerinden kıpırdamıyordu. Korkusunu bastırıp kendini beyhude de olsa bu zihinsel bulmacayla meşgul ederek taşın üzerinde ne yazdığını okuyup çevirmeye kararlıydı. Haydi Maura, lisede 3 yıl Fransızca dersi aldıktan sonra hala ne yazdığını anlamıyor musun dedi kendine. Kişisel bir sınava dönüşmüştü iş. Faniye dair düşünceler bir kenara atılmıştı şimdilik. Sonunda kelimeleri anlamaya başladı. Bir bir Maura'nın kanını dondurmuştu. Mutludur. Her kim olursa sonsuza dek ölüm anıyla yüzleşip her gün kendini kaçınılmaz sona hazırlarsa. Sonra bir anda etrafını saran sessizliği fark etti. Çıt çıkmıyordu. Ayak sesleri kesilmişti. Arkasını dönüp alelacele kasvetli odayı terk etti. Turist kafilesini kaybetmişti. Nasıl bu kadar geride kalmıştı? Tünelde yapayalnızdı şimdi. Ölülerle bir başına. Beklenmedik elektrik kesintileri geldi aklına. Zifiri karanlıkta yanlış yöne girdiğini düşündü. Bir yüzyıl önce yollarını kaybedip sonunda açlıktan ölen Parisli işçileri duymuştu. Diğerlerini yakalayıp yaşayanların arasına yeniden karışabilmek için adımlarını hızlandırdı. Bu tünellerde ölümün insanın ensesinde dolaştığını hissediyordu. Kafatasları öfkeli gözlerle onu izliyordu sanki. Çirkin, açgözlü merakından dolayı onu azarlayan 6 milyon kişilik bir koro gibi. Biz de senin gibi hayattaydık bir zamanlar. Bu tanık olduğun şey bir gün seni de bulacak. Geleceğinden kaçabileceğini mi sanıyorsun? Remy, Dumonkel Caddesi'nde gün ışığına ulaştığında nefes nefese kalmıştı. Derin derin nefes aldı. Hayatında ilk kez trafiğin gürültüsünü ve kalabalığı böyle kucaklıyordu herhalde. Sanki kendisine ikinci bir yaşam bahşedilmişçesine, renkler daha parlak görünmüştü gözüne. Yüzler daha dost canlısı. Paris'teki son günüm diye düşündü ve bu şehrin güzelliğini ancak şimdi layığıyla takdir edebiliyorum. Hafta boyunca sürekli konferans salonlarına tıkılıp kalmıştı. Uluslararası Adli Patoloji Konferansı'na katılmak için gelmişti buraya. Şehri gezecek vakti olmamıştı hiç. Konferans organizatörlerinin ayarladığı turlar bile ölüm ve hastalıklar gibiydi. Tıbbi müzeler, eski ameliyathaneler kürsüsü, yeraltı mezarları. Paris'ten döndüğünde en net hatırlayacağı anısının insan kalıntılarıyla olması ne kadar da ironikti. Bu hiç sağlıklı bir durum değildi diye düşündü. Açık havada bir kafede oturmuş, çilekli turtasını yanında söylediği son ekspresosunda kafasına diktiği sırada. 2 gün sonra yine otopsi odasında olacağım. Etrafım paslanmaz çelikten, alet edevatlarla çevrilmiş olacak. Gün ışığından uzakta, havalandırmadan süzülen soğuk havayı soluyor olacağım. Ve bu günü cennetten bir anı olarak hatırlayacağım. Acele etmiyordu. Bir bir anılarını hafızasına kazıyarak kafede oturmaya devam etti. Kafenin kokusunu, turtasının tereyağlı tadını, cep telefonlarını kulağına yaslamış şık iş adamlarını, kadınları, boyunlara doladıkları ince fularlarını, Paris ziyaret eden her Amerikalının bir an için bile olsa kafasından geçen o fantaziyle oyalıyordu işte. Uçağı kaçırsam ne olacak acaba? Sadece burada, bu kafede oyalansam şimdi ve hayatımın geri kalanını bu muhteşem şehirde geçirsem. Ama sonunda masadan kalkıp havaalanına gitmek üzere bir taksi çevirdi. Sonunda o fanteziyi ve Paris'i arkasında bırakmayı seçmişti. Ama mutlaka günün birinde geri döneceğine söz verdi sonra. Ne zaman olacağını bilmiyordu ama mutlaka bir gün geri dönecekti. Uçağı 3 saat rötar yapmıştı. Bu 3 saati Sen Nehri kıyılarında dolaşarak geçirebilirim diye düşündü. Maura, Charles de Gaulle Havalimanı'nda sıkı sıkın oturmuş beklerken Marais'te dolaşabilirdim ya da Les Halles'e şöyle bir bakabilirdim. Ama bunun yerine yolcularla tıklım tıklım dolmuş, oturacak yer bile zor bulunan kalabalık bir havalimanına tıkılıp kalmıştım. Sonunda Air France jetine bindiğinde yorgunluktan ölüyordu ve sinirleri laçka olmuştu. Uçak yemeğinin yanında içtiği bir kadeh şarabın da yardımıyla rüya bile görmediği derin bir uykuya teslim olmuştu sonunda. Uçak Boston'a inerken uyanmıştı. Uyandığında başı ağrıyordu ve batmaya yüz tutmuş güneşin gözlerine vurduğunu hissediyordu. Bavulunu almak için birbiri ardına dönen bagajları izlerken baş ağrısı iyiden iyiye artmıştı. Sonrasında kayıp bagajları bildirmek için girdiği kuyrukta artık beyni zonklamaya başladı. Sonunda sadece kabin bagajıyla dışarıya çıkıp bir taksiye atladığında hava kararmıştı ve tek isteği sıcak bir banyo yapıp baş ağrısı için okkalı bir doz Advil almaktı. Taksinin arka koltuğuna yığıldığı anda yeniden uyuyakalmıştı. Ani frenle birlikte bir anda gözlerini açtı. "Neler oluyor burada böyle?" diyordu taksi şoförü. Maura da doğrulup uyku mahmuru gözlerle dışarıda yanıp sönen mavi ışıklara baktı. Gördüklerini idrak etmesi biraz zaman almıştı. Sonunda kendi sokağına gelmiş olduklarını fark ettiğinde bir anda canlanıverdi ve gördükleri karşısında endişeye kapıldı. Kapının önünde 4 tane Brooklyn polisi aracı park etmiş ve tepelerindeki mavi neon lambaları karanlık gecedeyi aydınlatıyordu. "Olağanüstü bir durum var galiba," dedi şoför. "Burası sizin sokağınız değil mi?" "Evet, ve şuradaki ev de benim evim. Bloğun tam ortasındaki." "Polis arabaların olduğu yer mi?" "Geçmemize izin vereceklerini sanmıyorum." O sırada bir devriye polis taksi şoförünün gözlerini doğrulttu, ona doğru yaklaşıp geri dönmelerini işaret etti. Taksi camdan başını çıkartıp polise seslendi. "Arabada bir yolcum var ve bu sokakta yaşıyormuş. Onu bırakmam gerekiyor." "Üzgünüm dostum, bütün blok kordon altına alındı." Maura öne doğru eğilip taksiciye uzandı. "Bak şurada inecek." Sonra parayı ödeyip el bagajını alarak taksiden indi. Daha bir dakika önce kendisini halsiz, sersem gibi hissediyordu. Ama şimdi buğulluk Temmuz gecesinin kendisini bile heyecan verici bir elektrikle yüklü gibi hissettirmişti. Kaldırım boyunca yürümeye başladı. Olay yerine toplanmış kalabalığa yaklaştıkça gerginliği artıyordu. Sonunda polis arabalarının tam da kendi evinin önünde park etmiş olduğunu gördü. Komşularından birine bir şey mi oldu yoksa? Bir anda kafasından bir dizi felaket senaryosu geçti. İntihar, cinayet, hemen yan tarafında oturan bekar, robot mühendisi Bay Teruskin'in öldüğünü düşündü. Onu en son gördüğünde ne kadar da melankolik görünüyor, değil mi? Sonra diğer tarafta oturan komşuları Lily ve Susan'ı düşündü. Bu lezbiyen ve avukatlar eşcinsel haklarını savunan eylemleriyle ünlenmişlerdi. Ve bazı kitleleri hedefi haline gelmişti. Mauro bunları düşündüğü sırada kalabalığın içinde Lily ve Susan'ı gördü. Capcanlı karşılarında duruyorlardı işte. Böylece yine Bay Teruskin'e kaydı aklı. Onu kalabalığın içinde göremiyordu. Lily o sırada Mauro'nun yaklaştığını gördü. El sallayıp selam vermişti. Boş gözlerle bakıyordu o sadece. Sanki dili tutulmuştu. Sonunca sertçe Susan'ı dürttü. Susan da dönüp Mauro'ya baktı ve onu gördüğü anda ağzı bir karış açık kaldı. Şimdi diğer komşuları da dönmüş ona bakıyorlardı ve şaşkınlıklarını gözlerinden okunuyordu. Bu ayrımda geçen yabancı ifadeler. Mauro Isles. M A U R A I L E S. Lili. L I L Y. Susan. S U S A N. Charles de Guelle. C H A R L E S. D E. G A U L L E. L E S H A L L E S. Les Halles. Sherry. Ş H E R R Y. Remy Dumonken. R E M Y. D U M O N C E L.